Ayrım 8. Gülizar. Onatkutların anısına. Aytin Usta alçı kalıbı özenle zamklayıp kağıtladı. Tekrar zamklayıp bu kez kartonla kapladı. Sonra kartonların üstüne vatkaları yerleştirdi. Bir teneke kovada katalizörü hazırlayıp biçimli kadın bedenine bir güzel sıvadı. Cam elyafı katalizörün üstüne yerleştirmeden önce bir sigara yaktı. Bedenleri hazırlarken belli ölçülere uyma zorunluluğu vardı. Türk ölçüleri standart kadın bedeninde göğsü 88, beli 70, kalçayı ise 90 santim alarak saptamıştı. Kolların ve bacakların da bedene orantısı belliydi ama sıra suratın hazırlıklarına gelince Artin Usta derin bir nefes alırdı. Surat kalıbını dökerken verilmiş ölçülerin dışına çıkar, yolda rastlayıverdiği bir güzel yüzü ya da sinemada seyrettiği bir yıldızı düşünür, elleri o farkına bile varmadan düşündeki kafasındaki yüzü yaratıverirlerdi. Yüzleri şekillendirirken hayal gücünün akışına kapılır, kullarını yaratmaya sıvanmış bir tanrıya benzetirdi kendini. Mesleği bambaşka bir boyut kazanır, yüreği sanatkarlara özgü yüce duygularla dolardı. Kemo giysinin manken siparişlerini aldığı gün atölyesinde ön hazırlıkları yaparken bu kez modelin yüzünde Gülizar'ı canlandıracağını biliyordu. Gülizar 15'ine girdi gireli fena takılmıştı aklına. Doğumunu, bebekliğini, altında bezleriyle dolaştığı ilk yaşlarını bildiği komşu kızına karşı yeni gelişen duygularından dolayı çok rahatsızdı ama elinden bir şey gelmiyordu. Gülizar'ın olağanüstü gelişmiş bedeni, biçimli bacakları, uzun kirpikli menekşe gözleri, gür kumral saçları hayalinden çıktığı an rüyasına giriyordu. Artin Usta tepeden tırnağa Gülizar'la doluyken kızı yaratmayacaktı da ne yapacaktı? Kemo için hazırlayacağı mankenin genç yaşından beri emek verdiği 50 yıllık mesleğinin doruk noktası olacağını seziyordu. Bedros Karayan'ın oyuncak atölyesinde çalışmaya başladığında gencecik bir delikanlıydı. Fransa görmüş akrabalarından çocukken dinlediği erişilmez oyuncakları büyüdüğünde elleriyle üretmeye başlamaktan büyük keyif duymuştu. Ama 50'li yılların başlarında konfeksiyonculuk gelişmeye başlayınca Karayanlar oyuncakçılığı bırakıp manken imalatına başlamışlardı. Günde 20-30 mankenin ön hazırlıkları yapılıyordu. Bir manken kurumasını bekledikleri için 3 günden önce bitmiyordu. Zor yetiştiriyorlardı siparişleri. İş iyice büyüyüp konfeksiyonculuk Anadolu kentlerine de sıçrayınca atölyenin en üst katında kiraladılar. 2 yıl sonra Artin Usta tarla başında kirada oturduğu evi bodrumuyla birlikte satın aldı. Gülizar doğmamıştı daha. Ne var ki manken ömrü de insan ömrü gibiydi. En azından 20 yıl sürüyordu yıpranmadan. Bir yangın veya su baskını olmalı ki müşteri gelip yeni mankenler için sipariş versin. Yoksa arada bir saç modeli veya kirpik değiştirmenin dışında kimse uğramazdı semtine. Eskimek bilmezdi mankenler. Patron Karayan, Allah'ın gücüne gitmesin ama Lyon mağazasının bodrumunu su bassın diye yine kiliseye mum yaktım. Bassın ki ekmek paramız çıksın dediğinde cenaze kaldırıcılarına benzetirdi kendini Artin Usta. Bereketli geçen 50'li yıllardan sonra da bir süre idare etti iş yeri. Derken çöküş dönemi başladı. Barit Karayan vitrin mankenleri pahalıya geliyor diye bezden, kolsuz, bacaksız terzi mankenleri üretimine geçti. İşçilerin çoğunu çıkarttı. Artin Usta 40 yıllık patronuna kendi teklif etti ayrılmayı. Yaşlanmış ve yorulmuştu. Üstelik karısı da hastalıklıydı. Son yıllarda evde yalnız kalmamak için vızıldayıp duruyordu. Artin Usta evin bodrumunu derme çatma bir atölye yaptı kendine. Karayan artık vitrin mankeni yapmadığı için eskiden kalma birkaç müşteriyi eski ustasına aktardı. Geçinip gidiyordu Artin Usta. Artin Usta cam elyafın üstüne izole maddeyi sürdü, sertleşmesini bekledi. Sıra suratın kalıbını dökmeye yaklaştıkça çocuk gibi sevinip heyecanlanıyordu. Mankenin saçlarını naylondan yapmak istememiş, mahalle berberine gerçek saç ısmarlamıştı. Gerçek saç çok pahalıya çıkıyordu ama bu kez yaratılacak olan Gülizar'dı. Gülizar'ın gür kumral saçlarını öleceğini bilse naylondan yapamazdı. Mankeni bitirdiğinde müşterisine götürürken Gülizar'a benzerliğini mahalle halkından saklamak için bir çarşaf örtmek zorunda kalacaktı üstüne. Artin Usta kendini kollarında çırılçıplak bir Gülizar'la düşününce kızardı. İçine bir sıcaklık yayıldı. Ellerini önlüğüne kurulayıp bir sigara yaktı. Gülizar bir film şeridi gibi akmaya başladı gözlerinin önünden. Göçmen Remzi'nin 3. çocuğu da kızı olmuştu. Karısıyla ilk kez bebeği görmeye gittiklerinde Pazen Kundağı'nın içinde ışıl ışıl mavi gözleriyle Artin Usta'ya bakmış, sanki ona özel bir selam yollamıştı. Gülizar 3 yaşında, Gülizar 5 yaşında, Gülizar 7 yaşında. Göçmen Remzilerin çok çocuğu vardı. Artin ustaların hiç çocuğu yoktu. Gülizar yanaşma kediler gibi her gün gelirdi evlerine, ilgi ve sevgi görürdü. Artin ustanın karısının incik boncunu takar takıştırır, aynanın önünde oyunlar oynar, deşeye boğardı evi. Çocuğun en çok şaşkın bakışlı gözlerini severdi Artin usta. Hep bir şeylere hayret ediyor gibi bakardı Gülizar. Bazen de okula giden kardeşleri bulaşıcı hastalıklar geçirirken Artin ustaların evine yollanırdı gece yatısına. Artin usta karayanlarda çalışırken birkaç kez yanında atölyeye taşımıştı Gülizar'ı. Gülizar'ın okul yaşı geldi. İlkokula, sonra ortaokula gitti. Film setlerinde ışıkçılık yapan babası geç saatlere kadar eve dönmediği, annesi de bilemeyeceği için derslerini Artin ustaya sordu. Aritmetik problemlerini ona çözdürdü. Önce tombul bir bebekken sıska uzun bir çocuk, sonra da güzelce bir kız oldu. Derken bir gün inanılmaz bir değişim oldu kızda. Güneşle boy atan başaklar gibi birden serpildi, tomurcuklar açtı bedeninde. Uzadı, güzelleşti, saçlarını kestirip sarıya boyattı, kirpiklerini rümelledi, makyajlı gözlerinin menekşe rengi büsbütün koyulaştı. Mahallede dar paçalı, bol kesimli pantolonlar, sarı çivili botlarla dolaşmaya başladı. Bir gün sırtında uzun tüylü bir kürkle geldi eve. Film setlerinin ışıkçısı Göçmen Remzi'nin kızı kimin gözüne çarptı da bu değişim gerçekleşti. Artin usta düşünmek bile istemedi. Sanki öğrenirse onarılmaz bir yara açılıp kanamaya başlayacaktı yüreğinde. Bir gün bakkalda Gülizar'ın annesine rastladı Artin usta. Bakkal koço, "Ne o Hatça Hanım, nişanladınız mı kızı? Pek havalandı son günlerde," diye sordu. "Yok canım, nerede?" dedi Hatça Hanım. "Manken oldu kız, manken. Setçi Bülent bu kızın güzelliğini harcamayın deyip duruyordu. Birkaç ay evvel makyajcı Zeliha süsledi püsledi kızı, aldı reklamcılara götürdü. Televizyonda hiç görülmedik uzun saçlı güzel bir kız arıyorlarmış şampuan reklamı için. Beğenmişler bizimkini. Kızım diye söylemiyorum ama pek güzelleşti haspa. Rahmetli halasına çekmiş." "Şampuan reklamına mı çıkıyor?" diye sordu Artin usta. "Çıkıyor. Bir de ayrıca bir ajansa bağlanmış, manken okuluna yazdırmış bunun ajans. Okulu bitirince tam manken olacakmış. Kazancının bir kısmını ajans alırmış ama öyle paralardan söz ediyorlar ki kalanı bize yeter." "Saçlarını ajans kestirdi demek," dedi usta. "Bir tek saç olsa iyi," dedi kadın. "Kız tornadan çıkmışa döndü, kaşlarını da yoldular. Canım samur kaşlar inceldi gitti. Dudaklarını kalemle biçim verdiler. Sanki daha mı iyi oldu? Bazen ben bile tanımıyorum kızımı. Beli de incelmeliymiş. Her sabah belinin etrafında bir sağa bir sola bükülür durur. Güzeldi zaten, öyle kalamaz mıymış?" diye sordu bakkal koço. "Kalamazmış. Artık ne derlerse o yapılacak işte," dedi Hatça Hanım. Bu işe sevinip sevinmediği belli olmadı hiç. "Hayırlı olsun," dedi Artin usta. Çıktı bakkaldan. Hızlı hızlı yürüyerek evine geldi. İsteksiz çalıştı o gün. Topu topu iki beden zamklayıp tek bir kol takabildi. Karısının ölümünden sonra bir somya indirmişti atölyeye. Yorulduğunda eve çıkacağına somyasına uzanıveriyordu. Yine öyle yaptı. Kollarını başının altında çaprazlayıp yattı somyasına. Gözlerini karşı duvarda asılı çerçevelenmiş diplomalara dikti. Tam 6 taneydiler. En baştakinde aynen şöyle yazıyordu: 11 Ağustos 1929. Birinci yerli mallar sergisine iştirak eden dokuma mekikleri ve oyuncak sergisi imalathanesi sahibi Bedros Karayan Beyefendi'ye iştirak hatırası olarak iş bu diploma ita kılındı. Diğer diplomaların tarihleri 1930'dan 1934'e kadar uzanıyordu. Gerçi Artin Usta ne diplomaları ne de imalathanenin sahibiydi ama sergilenen malların tümü onun el emeğinden paylarını almışlardı. Fotokopi makinesi icat olur olmaz diplomaları fotokopilemiş, çerçeveletip asmıştı. Diplomaların yanı sıra bir sürü de fotoğraf vardı duvarda. Sergilerde Artin Usta'nın patronlarıyla birlikte çekilmiş resimleri. Hepsi çizgili takım elbiseli, kravatlı, bıyıklı, gururla yan yana dizilmiş adamlar. Arka planlardaki raflarda at ve bebek arabaları, trenler, tahta vagonlar, küçük kızların oynamaları için yapılmış ufacık salon takımları gözüküyordu. Artin Usta birden fırladı yattığı yerden. 50 yıllık meslek anılarının tümünü sığdırdığı resimleri ve diplomaları duvardan alıp yere çaldı. Dişi ağrıyormuş gibi yüzünü ellerinin arasına alıp dolandı durdu küçük atölyede. Ertesi gün gidip malzemelerini aldı, kalıplarını döktü, ruhu ve bedeni kendine ait bir Gülizar üretmeye başladı. Beden ölçülerini tahmin edebiliyordu Gülizar'ın. Bu seferki manken Türk kadınlarının standart ölçüleriyle değil Gülizar'ın ölçüleriyle gerçekleşecekti. Beli, bilekleri belli ölçülerden daha ince, göğüsleri daha dik, bacakları daha uzun ve yalnızca onun olacaktı. Gülizar'ı özenle hazırlaması günler sürdü. Hiç acele etmeden yavaş yavaş ve keyifle çalıştı. Tam yarattığı lastik bedeni pistole boya ile ten rengine boyamaya hazırlanıyordu ki kapı vuruldu ve içeri Gülizar giriverdi. Yasak bir şey yaparken yakalanıveren çocuklar gibi ürktü Artin Usta. Boyamaya hazırlandığı mankenin önüne geçip durdu. ''Selam Artin amca'' dedi Gülizar. ''Son günlerde hiç görünmez oldun. Kapandığına göre yeni siparişler almış olmalısın. Çok işim var herhalde.'' ''Buyur Gülizar kızım'' dedi Artin Usta. ''Tam da çay demliyordum. Kapıda durma. Gir içeri de beraber içelim.'' Gülizar 3-5 basamak merdiveni bir koşu indi. ''Benim adım Güli oldu artık'' dedi. ''O da neymiş?'' diye sordu Artin Usta. ''Artin amca bizim orada yani mankenlerin arasında Gülizar çok köylü adı gibi duruyor'' dedi. ''Kısalttık Güli yaptık. Sen de bana Güli de artık olur mu?'' Bir iskemle çekip oturdu, bacak bacak üstüne attı. Demli çayı acem bardağında koyup getirdi Artin Usta uzattı. ''Şeker istemem Artin amca'' dedi kız. ''Sen üç şekerli içmez miydin çayı?'' ''O eskidendi. Şeker, ekmek, pasta, abur cubur yemem yasak artık. Bir elma ile bir haşlanmış yumurta yiyorum öğleleri. Öyle fasulyeli pilavlara, dolmalara paydos. Yoksa şişmanlarım, vücut ölçülerim bozulur.'' ''Çöp gibisin zaten. İki lokma yemekle bu yaşta hiçbir şey olmaz. Saçlarını kestiğine çok üzüldüm doğrusu. Ne güzel saçların vardı. İpek perdeler gibi düşerdi sırtına.'' ''Ne yapalım? Kes denince kesmeye mecburuz. Ajans karar veriyor nasıl olacağına deli Gülizar.'' Paçalarını çizmelerin içine soktuğu dar bir pantolon giyiyordu. Taze teni bol makyajlıydı. ''Bu çizmeler de mi yeni modadır?'' diye sordu Artin Usta. ''Evet amca'' dedi Gülizar. ''Beğenmediğini biliyorum ama biz son modayı takip etmeye mecburuz. İşimiz modayı yansıtmak, unutma.'' İncecik beline kocaman bir kuşak dolamıştı. Hırpaniler gibi üst üste bir şeyler giyiyordu. Artin Usta Gülizar'ı tiril tiril hatlarını belli eden ipek enterler içinde düşündü, içi titredi. ''Ben bir şey anlamadım bu modadan'' dedi. ''Bizim nesil kırkların çizgilerinde kaldı.'' Sonra kızın üzülebileceğini düşünerek hemen ekledi. ''Ama sana pek yaraşmış giydiklerin.'' ''Yaraşsın yaraşmasın, madem bu yılın modası böyle bunlar giyilecek.'' İkisi de konuşmadı bir süre, sessizce çaylarını içtiler. Sonra Gülizar damdan düşer gibi, ''Ben yakında taşınıyorum amca'' dedi. ''Dört arkadaş bir kat tuttuk Nişantaşı'nda. Ay sonunda oraya geçeceğim inşallah.'' Ağzı açık kaldı Artin Usta'nın. ''Annenin babanın haberi var mı?'' diye sordu. ''Söyledim'' dedi Gülizar. ''Babam çok kızdı. Annem de bir ağlamadır tutturdu ama bu iş böyle. Dünyam değişmeli, anlıyor musunuz? Sadece üstümü başımı değiştirmek yetmez. Evim, semtim, her şeyim değişmeli. Oh canım Artin amcam, sen Hristiyansın. Ne de olsa daha açık fikirlisin bizimkilerden. Sen onları ikna et kuzum. Babam seni çok sever. Anlatmaya çalış emin. Yakında bahar defilen başlayacak. Ünüm daha da artacak o zaman. Arayanım soranım olacak. Bakarsın gazeteciler falan da gelirler. Nasıl otururum canım buralarda?'' Şap diye bir öpücük kondurdu Artin Usta'nın yanağına. Kırıta kırıta kapıya yürüdü. ''Çaya çok mersi. Bundan sonra Gülizar değil Güli. Tamam mı? Benimkilerle de konuşmayı unutma. İyi mi amca?'' dedi. Atölyenin karanlığından gün ışığına karıştı gitti. Artin Usta işinin başına döndü. Tabanca boyasıyla bir güzel boyadı Gülizar'ını. Sonra sırayla sağ ve sol kollarını, bacaklarını taktı. Menekşe rengi gözleri aldı elini. Uzun yün kirpiklerle çevirdi etrafını. Dolgun dudaklarını kırmızıya boyadı. Saçlar henüz hazır değildi. Güzel yüzlü, güzel vücutlu, kabak kafalı Gülizar'ı dayadı duvara. Birkaç adım geri gidip eserine baktı. İçinde bir yerlerde bir yara hafif hafif kanıyordu sanki. Bir süre gözükmedi Gülizar. Artin Usta mahalle berberinde Hatça Hanım'ın eskisi gibi konfeksiyonlara etek bastırmadığını, sürfile yapmadığını, göçmen Remzi'nin de akşamları pasaja dadanıp kafa çekmeye başladığını öğrendi. Onlarla karşılaşmamaya özen gösterdi. Gülizar'a dair kötü bir haber duymaktan korkuyor gibiydi. İyi haberlerini ise dergilerden ve gazetelerin magazin eklerinden takip ediyordu. Poz poz resimleri basılıyordu kızın. Her resimde birbirinden değişik giysiler içinde, saçları da her seferinde bir başka renk ve biçimdeydi. İnci dişlerini göstererek gülümsüyordu hep ama bakışlarındaki çocuksu hayret kaybolmuştu. Hiçbir anlam kalmamıştı gözlerinde. Değişmeyen sadece gözlerinin menekşe rengiydi. Günlük gazetelerin sayısını sırf bu uğurda birden üçe çıkarttı Artin Usta. Bir de televizyon dergisi almaya başladı. Artin Usta o kış tam 23 tane Gülizar yaptı. Bunlardan bir kısmını değişik firmalara sattı. 7 tanesini kendine sakladı. Mankenleri yan yana dizdi duvara. Karısının gardırobundan elbiseler bulup giydirdi hepsini. Bir sabah gazetelere göz attığında magazin ekinin ilk sayfasında Gülizar'ın kocaman resmini gördü. İlk kez birinci sayfada bu kadar büyük veriliyordu resmi. Altında ünlü manken Gülli, mankenlerin dünyasını anlatıyor yazıyordu. Hemen gözlüklerini taktı, okudu. Biz mankenler bir vitrinde yaşıyor gibiyiz. Herkes bize bakar, bizi gözler. Bu nedenle her zaman çok şık ve bakımlı olmamız gerekir. Saç biçimimize, makyaj ve giysilerimize moda hükmeder. İnsan ilişkilerimizi de bağlı bulunduğumuz ajanslar düzenler. Defile sırasında sadece podyumu yaşarız. Podyumda kişiliğimizi unutmamız gerekir. Artin Usta iskemleye çöktü, bir sigara yaktı. Hayır, düşünmeye vaktimiz yoktur. Ajanslar bizim için düşünür. Kitap okumaya da vaktimiz yoktur. Saatlerce prova, berber, yürüyüş çalışmaları. Ne zaman okuyacağız ki? İşimiz güzel olmaktır bizim. Aynada bazen tanımayız kendimizi. O kadar değişik ama hep güzel. Hastalanamayız, kendimizi hiç bırakamayız. Bu meslek bakımsızlık kabul etmez. Sanatçı bir aileden geliyorum. Babam art direktör olduğu için hep film setlerindedir. Annem de el sanatlarıyla uğraşır. Onları pek az görebiliyorum. Hepimiz çok meşgulüz. Mutluluk mu? Bilmem. Hiç düşünmedim. Daha fazla okumadı Artin Usta. Gülizar'ın değişik pozlarda çekilmiş resimlerine, yarı açık kırmızı dudaklarına, dekoltesinden taşan diri göğüslerine baktı. Gitti, kendi yarattığı gülizarlardan birinin saydam pembe tenine dokundu usulca. Atölyenin kapısını vurup çıktı. O akşam pasaja uğradı Artin Usta. Buranın bile müşterisi değişmişti son zamanlarda. Bir iki meyhane iyice sosyetik olmuştu. Yabancı turistler bile geliyordu ara sıra ama en çok son yıllarda yeni türeyen reklam filmi yönetmenleri ve yapımcıları dolduruyordu buraları. Yine kalabalıktı pasaj. Artin Usta, Agop'un meyhanesinde mimlediği boş bir masaya doğru garsonlara çarpmadan ilerlemeye çalışırken başka bir masadan biri seslendi. Artin Usta, Allah mı gönderdi seni, gel be paşam. Döndü baktı, yine bir reklamcılar masasıydı. Oturanları başıyla selamladı, bir iki tanıdığı vardı masada. Bak, bu bey yapımcı dedi tanıdı. Bir reklam filmi için çok sayıda manken bulması gerekiyormuş, sen de tam üstüne geldin. İyi niyetle göz kırptı ustaya. Söyle bakalım usta, manken nerede yapılır? Yönetmen olduğunu bildiği sarışın sakallı adam gülerek atıldı. Yatakta dedi. Artin Usta masada duran rakı dolu bardaklardan birini kaptığı gibi yönetmenin suratına savurdu. Ne olduğunu şaşıran yönetmen, delirdi mi bu herif, ne oluyor bu buna diye sorarken o hışımla fırladı meyhaneden. Beyoğlu'nun arka sokaklarında koşmaya başladı. Atölyeye geldiğinde soluk soluğa kalmıştı. Yüreğinin gümbürtüsü kafasının içinde ötüyordu. Kapıyı tekmeyle açıp içeri girdi. Bir tekmede duvarda dizili duran mankenlere savurdu. Sıra sıra gülizarlar iskambil kağıtları gibi birbirinin üstüne yığıldılar. Eline geçirdiği iskemleyi cansız bedenlere art arda indirmeye başladı. Kolları, bacakları ve kafaları hoyratça ayırdı bedenlerinden. Saçları yoldu. Kendine şaşkınlıkla bakan gözleri parmaklarıyla oydu. Ortalık bir anda savaş meydanına döndü. İşlerinde katalizör hazırladığı kovaları getirdi, yerde darmadağın duran parçalanmış, ezilmiş, kırılmış kol bacak parçalarını gövdeleri doldurdu kovalara. En üste didik didik saçlı kafaları koydu. Çekeliye çekeliye çıkarttı basamaklardan, sokağa kapının yanına dizdi. Kapıyı kapadı. Sendeliye sendeliye el yordamıyla somyasına yürüdü, sırt üstü uzandı yatağa. Yüreğinin gümbür gümbür atışları giderek hafifledi, duyulmaz oldu. Sokakta tepeleme dolu kovaların etrafında bir kedi dolanıp durdu bir süre. Bir parça yiyecek bulma umuduyla hop diye sıçradı kovalardan birinin üstüne. Karıştırdı, karıştırdı. Bir şey bulamayınca yumuşacık atladı yere. Gülizar'ın nasılsa sağlam kalmış tek gözü şaşkın şaşkın baktı kediye. Hiçbir şey anlamadı. 1979 8. ayrımın sonu. Sayfa 109.